Bloomberg HT'de Kuruş Kuruş Hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Öktem. Podcast'imizin bu bölümünde devre tatil sözleşmelerini konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Avukat Erkan Yaman. Erkan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Erkan Bey, devre tatil sözleşmesi nedir?
Devre tatil sözleşmesi tüketicinin korunması hakkında kanun madde 50'de düzenlenen bir sözleşme çeşididir. Bir yıldan uzun süre için kurulan ve bu süre içinde tüketiciye birden fazla dönemden faydalanma hakkı sağlayan ve birden fazla sayıda gecelik konaklama imkanı veren bir sözleşmedir. Örneğin 4 yıl süreliğine Temmuz ayının ilk haftası boyunca anılan yerde tatil yapma hakkının verilmesi gibi. Bu sözleşmelerde her iki tarafında ayrı ayrı borçları bulunmakta. Satıcı sağlayıcının borcu bu süre boyunca ve belirtilen dönemlerde konaklamanın yapıldığı tesisi, yani tüketicinin konaklayacağı alanı ve ortak alanları kullanıma hazır bulundurmak. Tüketicinin borcu ise ücret ödeme ve aidatları ödeme. Görünürde normalde bir problem olmadığı ortaya çıkıyor, ancak aidat ödemelerinde, yenileme masraflarında ve bakım masraflarında ciddi sorunlarla karşılaşabiliyor tüketiciler.
Yani tüketici hakem heyetine sizin önünüze gelen uyuşmazlıklar da genelde bu konularda oluyor.
Evet.
Peki sırayla gidelim mi? En çok sorunun yaşandığı şey aidat mı acaba?
Genelde aidattan dolayı problemle karşılaşıyor
tüketiciler. Ne gibi problemler?
Şöyle oluyor. Genelde sözleşmelerde aidat konusunun nasıl belirleneceği belirtilmemiş oluyor. İlerleyen zamanlarda da ciddi miktarda fahiş aidat artışları yapılabiliyor. Bunların hesaplamaları konusunda tüketicilerin ciddi kafa karışıklığı oluyor. Dolayısıyla da bunlardan dolayı tüketici hakem heyetine başvurular yapılıyor.
Yani şöyle, her yıl nerede, ne zaman tatili yapacağımı bileyim. Bir de enflasyona tatilim kurban gitmesin diye devre tatil sözleşmesi yapıyorum ama belirli olmayan aidatlar nedeniyle astarı yüzünden daha pahalıya gelmiş olabiliyor bu durumda.
Aynen öyle. Zaten bu devre tatil sözleşmeleriyle kurulan konaklama yerlerinde bir yönetim idari kadro oluyor zaten. Bunlar yıl içerisinde aidatların artışını, ne zaman artacağını, tüketiciye nasıl yansıtılacağını kendileri belirliyorlar zaten. Ama
evet,
tüketici bunu kabul etmek zorunda değil. Ve genellikle de çok yüksek bulduğu için hakem heyetlerine başvuruyorlar. Burada da tüketici zaten mevzuatımızda ve yargı kararlarıyla da koruma altında açıkçası. Yargı kararlarında da çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Deniliyor ki
tüketici mahkemesinin kararları değil mi?
Yani istinaf ve Yargıtay kararları diyelim biz. Tüketici mahkemeleri de bunlara uymak zorunda oluyor aslında.
Şöyle tabii ki tersinden söyledim. Yargı kararları deyince tabii ki hani bağlayıcılığı olanlar bunlar. Ama geldik, yani ilk derece mahkemesi burada tüketici mahkemesi.
Evet evet, tüketici mahkemesi ya da tüketici hakem heyetleri oluyor aslında. Mahkeme şeklinde değiller onlar ama miktardan dolayı tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu var.
Mahkemede şunu biliyoruz. İlk derece mahkemesinde bir karar çıktıktan sonra bizim aleyhimize ise o karar, bir üst yargı merceğine başvuruyoruz. Tüketici hakem heyeti mahkeme değil. Peki tüketici hakem heyeti kararı bizim aleyhimize çıktı. Onun için nereye başvuruyoruz?
Tüketiciler tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz yoluna başvurabiliyorlar. İtiraz yolu dediğimizde tüketici mahkemesine başvurmaları gerekiyor. Tüketici mahkemelerinden alacakları kararlar genelde kesin kararlar oluyor. O yüzden itiraz yolu olarak buraya başvurabiliyorlar.
Peki aidatlara dönelim tekrar. Tüketici bu aidat fahiş dedi. Zaten sözleşmemde de bunun nasıl belirleneceğine dair açık maddeler, hükümler yok dedi. Nasıl bir süreç işliyor orada? Tüketicinin size hangi bilgileri, belgeleri vermesi gerekiyor?
Şöyle, öncelikle bu yapmış olduğu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formu dediğimiz sözleşme öncesi düzenlenen formu sunması gerekiyor. Bunun dışında aidatın kendisine tahakkuk ettiğine ilişkin bir belge varsa bu belgeleri ve bunun hesaplanmasına ilişkin de bir bilgilendirme yapıldıysa bunların sunulması gerekiyor. Bunlar üzerinden bir değerlendirme yapılıp karar veriliyor.
Tüketici için hakem heyeti evet bu fahiştir, bunu ödemesine gerek yok diyor. Peki sonrasında tamam, tüketici olarak ben haklı çıktım, ne yapıyorum? Ödemedim. Benim için yeni bir aidat belirleyin mi diyorum?
Şöyle, burada aslında daha çok şununla karşılaşıyoruz. Biz tüketiciler bu aidatları ödüyorlar. Ödedikten sonra tüketici hakimiyetine başvuruyorlar ve iadesini istiyorlar. Dolayısıyla verilen kararlar da bu iade yönünde. Aslında hakem heyetleriyle mahkemelerin bazı noktalarda karar verme durumlarında zorluk çekiyoruz açıkçası. Çünkü bizim hakem heyetleri olarak bir tespit yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla da aidatın şu kadar olması gerektiğine ilişkin bir tespit kararı veremiyoruz. Biz bu yüzden genelde tüketicilerden aldığımız başvurularda iade kararı veriyoruz ödeme yapılıyorsa.
Yani esas değil, hani usul diyelim, fahiştir geri ödenmesi.
Aynen
onun
öyle.
dışında zaten diğer sözleşmeye müdahale etme gibi bir durumunuz haliyle yok.
Tabii.
Peki aidatlar konusunda ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Evet, kısaca şundan da bahsedeyim. Bazı durumlarda da şunlarla karşılaşılabiliyor. Örneğin mütevazı bir konaklama yeri için kişiler anlaşma yapmış oluyor.
Evet.
Bu konaklama yeri de idarenin kararı ile lüks bir otele dönüştürülüyor, örnek veriyorum. Yargıtay kararlarında aidatların güncel ve makul olması gerektiğini belirtiyorlar. Burada da yine hesaplanabilir, güncel, makul bir aidat belirlenmiş. Ancak çok lüks bir otele döndüğü için bedel çok yüksek oluyor.
Evet.
Dolayısıyla burada karşılaşılan problem de şu oluyor. Yeni lüks otelde tüketici bu aidattan sorumlu mu?
Çünkü o mütevazı bir tesis için bu sözleşmeyi yapmıştı.
Aynen öyle. Yargıtay'ın kararında bu konuyla alakalı şöyle bir bilgilendirme var. Tüketici evet isterse bu aidatı ödeyebilir diyor. Ancak tüketici bu aidatı ödemedi diye o yerden konaklama hakkının elinden alınması mümkün değildir diyor. Buna zorlanamaz diyor tüketici. Burada böyle bir farklılık var. Hani tüketicilerin başına gelebilir, belki çoğu tüketici bunu İyi bir şey olarak görebilir. Daha iyi, daha lüks bir tatil yapmak isteyebilir. Dediğim gibi burada tüketici bu aidatı ödeyebilir ama ödemediği zaman bununla alakalı bir yaptırımla karşılaşamaz.
Aidatlar dışında en çok devre tatil sözleşmelerinde uyuşmazlık çıkan konular neydi?
Bir de genelde şununla karşılaşıyoruz biz, reklamları da çok fazla çıkıyor. Tüketicilere hediye tatil kazandınız diye belli bir yere götürüyorlar. Burada çeşitli ikramlarla günlük olarak ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve güzel bir şekilde orayı tanıtıyorlar. Bu tanıtma yapılırken de tüketiciyle belki tüketicinin farkında bile olmadan bir sözleşme imzalatıyorlar ve tüketiciyi ciddi bir sorumluluk altına koyuyorlar. Bununla alakalı da çok fazla problemle karşılaşıyoruz
biz. Ve bu kriminal bir şey o değil mi?
Değil. Bu aslında kriminal değil. Çünkü tüketici aslında bir anlaşma yaptığının farkında ama o kadar etkileniyor ki olaylardan. Yani çok rahat bir şekilde veya makul bir insan gibi düşünebilecek bir durumda değil. Bundan dolayı da pişman oluyor daha sonrasında ve cayma hakkını kullanmak istiyor. Cayma hakkını bu şirketler kabul etmiyor, görmezden geliyor. Bununla alakalı sorunlarla karşılaşıyorlar ve tüketici hakem heyetlerini cayma hakkını kullandıklarını belirterek sözleşmenin kendilerini bağlamayacaklarını aslında talepte bulunuyorlar. Veya bir bedel ödedilerse bununla alakalı, çünkü baştan bazen bedeller ödeniyor, bu bedellerin iadesini istiyorlar.
Peki bu devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkı nasıl oluyor? Süresi nasıl? Hangi şartlarda dönebiliyoruz? Sözleşmeyi imzaladım. Falanca gün içinde, mesela 10 gün içinde hiçbir sebep göstermeden cayabilir miyim sözleşmeden?
Tüketici hukukundaki tüketicilerin en önemli koruma kalkanı belki de cayma hakkıdır. Pek çok uyuşmazlık türü için bu mümkün zaten. Burada da aynı şekilde bu geçerli. Bu sözleşmelerin yapılmasından itibaren 14 gün içerisinde tüketici hiçbir sebep göstermeden sözleşmeden cayabilir.
Yani ayın 1'inde yaptım sözleşmeyi. Ayın 14'üne kadar, 14'ü dahil, cayabilirim sözleşmeden.
Aynen öyle, cayılabilir. Hatta burada şöyle de bir durum var. Örnek veriyorum, tüketici bu sözleşmeyi yaptı. Satıcı sağlayıcı da kullandırmaya başladı yeri. Tüketici 5 gün boyunca kullandı, faydalandı, tatilini yaptı. 6. gün hoşuna gitmedi ve ben caymak istiyorum dedi.
Ha, kullanırken de cayabiliyor.
Evet evet, kullandı ve caymak istediğini söyledi. 5 gün boyunca kullandı aslında. Bir kullanım bedelinin çıkması lazım. Yine bunda da Yargıtay'ın kararlarında tüketiciden kullanım bedeli alınamayacağı söyleniyor. Dolayısıyla satıcı sağlayıcılar burada kendilerini korumak istiyorlarsa mümkün mertebe tüketicinin cayma hakkından sonraki süreler için bir sözleşme yapmaları kendileri açısından daha faydalı olabilir.
Yani aslında burada her iki tarafta korunmuş oluyor. Tüketici olarak ben gidip hoşlanıp hoşlanmayacağımı görüyorum. Satıcı sağlayıcı da o süreyi vermiş olduğu için, en azından tüketiciye bir deneme süresi vermiş olduğu için sonrasındaki yasal prosedürlerle uğraşmıyor.
Aynen öyle. Zaten cayma hakkının en önemli sebebi de bu. Tüketici hukukunda, çünkü tüketici bilinçsizce bir anlık hareket edebiliyor ve anlık kararlar verebiliyor. Daha sonra evine gittiğinde veya ortamdan uzaklaştığında ben bundan pişmanım, bunu yapmak istemiyorum diyebiliyor, daha makul düşünebiliyor. Dolayısıyla da caymak isteyebiliyor. Bu cayma hakkının verilme sebebi de zaten bu. Tüketici kendi kendine kaldığında, daha sakin düşündüğünde, eğer bunu yapmak istemiyorsa hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeden cayabiliyor.
Peki Erkan Bey, devre tatil sözleşmelerinde ortaya çıkan başka uyuşmazlık var mı?
Yani bizim karşılaştığımız genelde bu tür problemler oluyor dediğim gibi. Yani aidat ve tüketicilerin kandırılması veya bilinçsizce sözleşmeyi imzalaması üzerine çıkıyor.
Devre tatil sözleşmesi yapmak isteyen tüketici nelere dikkat etmeli ki sonrasında tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurmak zorunda kalmasın?
Şöyle, öncelikle sözleşmeden önce zaten sözleşme görüşmeleri yapılıyor. Bu görüşmeler zamanında ön bilgilendirmenin yapılması mutlaka gerekiyor. Ön bilgilendirme formu imzalanırken içeriğinin çok dikkatli okunması gerekiyor. Çünkü sözleşme yapıldıktan sonra o ön bilgilendirme formunda yer alan bütün unsurlar sözleşmenin bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla tüketiciler ücretin ne kadar olduğu, nasıl ödeneceği, ne zaman ödeneceği, aidatın nasıl belirleneceği, nasıl arttırılacağı, buna ilişkin tüm unsurları bir kere kontrol etmesi gerekiyor. Bunun dışında konaklayacağı dönemle alakalı da tam belirgin olarak ne zaman konaklayacağı, ne şekilde konaklayacağına ilişkin unsurları kontrol etmeli. Örneğin konaklayacağı yerde bir mutfağın olup olmaması bile ciddi bir sıkıntıya sebep oluyor ilerleyen zamanlarda. Çünkü somut olaylarda bununla karşılaşıyoruz biz. Satıcı sağlayıcı tüketiciye diyor ki biz sizinle yaptığımız sözleşmede mutfak içine dahil değil diyebiliyor ki mutfak bir konaklamanın, özellikle bu tür sözleşmelerde bir konaklamanın çok önemli bir unsuru oluyor. Ve tüketiciye, örnek veriyorum, mutfaksız başka bir yer gösterebiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Haksız şartların olup olmadığını tüketici belki çok kolay fark etmeyebilir. Bunlar yargı kararlarıyla ortaya çıkıyor ama çok yani tüketiciyi ciddi anlamda külfet altına sokacak fahiş bir durumlar varsa bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Zaten sözleşmeyi de mutlaka tarihini el yazısıyla yapması lazım tüketicinin. Bu da sözleşmenin geçerliliği için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi. Genelde bu durumlar açıkçası dikkat etmesi gereken unsurlar.
Peki devre tatil sözleşmesi yapmadan hukuki yardım almalı mıyız? Yani bir hukukçu incelemeli mi bu sözleşmeyi, yoksa bu anlattıklarınıza dikkat ederek de düzgün bir sözleşme yapmış olur muyuz?
Yani genelde tüketiciler bunları kendi başlarına yapıyorlar açıkçası ama çok dikkat etmeden yapıyorlar. Eğer bilinçli bir tüketici ise, bunlara da dikkat edebilirim ben diyorsa, kontrol edip de sözleşmesini imzalıyorsa bir avukat yardımı alması gerekmiyor. Ama biz tabii ki de bu tür durumlarda ve özellikle böyle sözleşmelerde, özellikle de kişileri ciddi maddi külfet altına sokacak sözleşmelerde mutlaka bir avukat yardımına başvurması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Bir de bunlara benzer bir sözleşme türü var. Kısaca ondan da bahsedeyim.
Tamam.
Vaktiniz olursa. Uzun süreli tatil sözleşmeleri olarak geçiyor. Bunlarda en az bir yıllık olacağı söyleniyor ama üst sınır yok bunlarda da. Genel devre tatilde de aynı şekilde bir yıllık olarak yapılıyor. Bir yıl boyunca, bir yıldan fazla süreli olarak yapılan sözleşmeler bunlar. Burada da konaklama veya konaklama benzeri bir hizmette indirim veya farklı bir menfaat sağlanan sözleşmeler oluyor. Bunu şu şekilde açabiliriz. Örneğin aslında günümüzde çok kullanıyoruz biz bunu. Biz genelde artık tatillerimiz gidip oteli ödemiyoruz da tur şirketlerinden satın alıyoruz. Genelde onlar tek seferlik oluyor ama bunun bir yıldan uzun süre olduğunu düşündüğümüz zaman tur şirketleri otellerle anlaşıp onlardan indirim alıyorlar. Daha sonra da otellerinden indirim hakkını kendi müşterilerine aslında satmış oluyorlar. Tüketiciler de burada hem indirim hakkından faydalanmış oluyor, hem de taksitlendirme imkanı sağlamış oluyor, hem de ödemenin bir kısmını konaklama yapmadan satıcıya sağlamış oluyor. Dolayısıyla bu tür sözleşmeler uzun süreli sözleşmeler oluyor. Burada biz konaklama ve konaklama benzeri hizmetler dedik. Konaklama benzeri hizmetlerde örneğin kayak kiralaması olabilir, ulaşımla alakalı indirimler olabilir, su sporları, yazlık bir sezonsa su sporları olabilir, buna ilişkin indirimler sağlanabilir. Hı hı. Bu tür sözleşmelerde karşılaşabiliyoruz. Bir de hani indirim ve farklı bir menfaat dedik. Bu menfaat ne olabilir diye sorduğumuzda örnek veriyorum, spa'ya dışarıdan bir misafirini getirmek olabilir. Spa'da öncelik hakkı olabilir. Çok güzel, lüks bir restoranı vardır. Bu restoranın özel bir masasında öncelik hakkı olabilir. Bunların sağlandığı sözleşme türleri aslında.
Peki bu uzun süreli tatil sözleşmelerinde de az önce anlattığımız detaylara dikkat ediyoruz. Burada farklı bir şey var mı?
Farklı hiçbir şey yok. Hı-hı. Tüm korumalardan aynı şekilde faydalanılıyor. Yine aynı şekilde sözleşmenin öncesinde ön bilgilendirmenin yapılması gerekiyor. Hı-hı. Yani sadece sözleşme tipi farklı aslında. Onun dışında tüketiciler yine aynı korumadan yararlanıyor.
Erkan Bey, tüketicinin seçimlik hakları bu devre tatil sözleşmeleri ve uzun süreli tatil sözleşmelerinde de aynı mı?
Evet, aynı aslında. Sadece bazı nüshalar farklılaşabiliyor. O da şundan kaynaklanıyor. Biz genelde satım sözleşmelerinde bu seçimlik hakları daha çok kullanıyoruz, hı hı, ama hı hı. Burada bir hizmet alındığı için dolayısıyla da bu hizmeti tamirat gibi bir durum söz konusu çok, evet, olamayacağı için burada biraz farklılaşıyor. Hı hı. Onun dışında yine bedelde indirim, sözleşmeden dönme, hı hı, zararın giderilmesi gibi haklarını tüketici kullanabiliyor. Bu da genelde ayıplı bir hizmet söz konusuysa, hani konuşmamızın başında bahsettik, sağlayıcı satıcı eğer ki konaklanacak alanı uygun bir şekilde tüketiciye sağlayamıyorsa, bu zaman da ayıplı bir hizmet söz konusu oluyor. Bu tür durumlarda tüketici bu yollara başvurabiliyor.
İstanbul Borosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Erkan Yaman, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ben Fulya Öktem. Kuruş Kuruş Hayatlar'da sonraki bölümlerde görüşmek üzere.